Geçmişten Sonsuzluğa 1. Cilt Bölüm 38 Neden Edom'un çevresinden geçildi? Bu bölüm sayılar 22.14 ile 29, 21.2.1 ile 9. İsrail'in Kadeş'te konakladığı yer Edom sınırlarından uzak değildi. Hem Musa hem de halk bu ülkeden geçerek vaat edilen ülkeye gitmek istiyorlardı. Edom kralına şu bildiriyi yolladılar. Kardeşin İsrail şöyle diyor. Başımıza gelen güçlükleri biliyorsun. Atalarımız Mısır'a gitmişler. Orada uzun yıllar yaşadık. Mısırlılar atalarımıza da bize de kötü davrandılar. Ama biz Rabbe yakarınca yakarışımızı işitti. Bir melek gönderip bizi Mısır'dan çıkardı. Şimdi senin sınırına yakın bir kent olan Kadeş'teyiz. İzin ver ülkenden geçelim. Tarlalardan, bağlardan geçmeyeceğiz. Hiçbir kuyudan da su içmeyeceğiz. Sınırından geçinceye dek sağa sola sapmadan kral yolundan yolumuza devam edeceğiz. Bu nazik ricaya tehdit edici bir karşılık geldi. Edom kralı, ülkemden geçmeyeceksiniz diye yanıtladı. Geçmeye kalkışırsanız kılıçla karşınıza çıkarım. İsrailliler yol boyunca geçip gideceğiz dediler. Eğer biz ya da hayvanlarımız suyundan içersek karşılığını öderiz. Yürüyüp geçmek için senden izin istiyoruz. Hepsi bu. Edom kralı yine geçmeyeceksiniz yanıtını verdi. Edomlular İsraillere saldırmak üzere kalabalık ve güçlü bir orduyla yola çıktılar. Edom kralı ülkesinden geçmelerine izin vermeyince İsrailliler dönüp ondan uzaklaştılar. Halk Tanrı'ya güvenseydi Rabbin ordusunun önderi onları Edom'dan geçirecekti. Ülkenin sakinleri de düşmanlık göstermek yerine lütfederlerdi. Ancak İsrailliler Tanrı'nın sözü doğrultusunda hareket etmediler ve altın fırsatı kaçırdılar. En sonunda krala ricalarını ilettikleri zaman reddedildiler. Halk Mısır'dan çıktığından beri şeytan Kenan'a girmelerine engel olmak için yollarını kapatmaya çalışıyordu. Halk inançsızlığı yüzünden buna kapı açtı. Tanrı çocuklarına ilerlemelerini söylediğinde şeytan, tereddüt ederek gecikmeleri ve böylece Rabbi hoşnutsuz etmeleri için onları ayartır. Halkın arasında çekişme, yakınma ya da inançsızlık oluşturmaya çalışır. Onları Tanrı'nın bereketlerinden yoksun bırakmaya çalışır. Tanrı'nın kulları dakik olmalı. Şeytana yenik düşmemek için zaman kaybetmemelidir. Edomlular İbrahim'in ve İshak'ın soyundan geliyordu. Tanrı bu kullarının hatırı için Edomlulara Seyir Dağlığı'nı vermişti. Günah yüzünden, Tanrı'nın merhametinden yoksun kalmadıkları sürece orada rahatsız edilmemeliydiler. İbraniler, günah sınırlarını aşan Kenan sakinlerini tümüyle yok edeceklerdi. Ama Edomlular hala o sınırı aşmamışlardı. Tanrı yargısını sergileyene dek merhamet göstermeye devam eder. İsrailliler hem o zaman hem de gelecekte bu yasağın intikamını almamalıydılar. Edom ülkesinin herhangi bir yöresini ele geçirmeyi düşünmemeliydiler. Tanrı onlara iyi bir miras vermişti ama yeryüzünün yalnızca kendilerine ait olduğunu düşünüp başkalarını dışlamamalıydılar. Edomlulara haksızlık yapmamaya gayret etmeliydiler. Edomlularla ticaret yaparken adil olmaya özen göstermeliydiler. Tanrı onları kutsamış ve hiçbir eksikleri olmayacağını söylemişti. Tanrı'nın zengin kaynakları vardır. Halk, komşunu kendin gibi seveceksin ilkesine uyacaktı. Halk, Tanrı'nın amaçladığı gibi Edom'dan geçseydi, ülkenin sakinleri kutsanacaktı. Tanrı'nın halkını tanıyacaklar, onu sevenlerin ve ondan korkanların ne büyük bir bolluğa kavuştuğunu öğreneceklerdi. Ancak İsrail'in imansızlığı buna engel oldu. Yeniden çöle döndüler ve susuzluklarını mucizevi bir kaynaktan giderdiler. Tanrı'ya güvenselerdi, buna artık gerek kalmayacaktı. Harun, Musa'nın kollarında ölüyor. İsrail halkı, Edom'un yeşil tepelerini ve vadilerini gördükten sonra yine kuru çöle geri döndü. Bu kasvetli ıssızlığın karşısında Hor Dağı vardı. Harun burada ölecek ve gömülecekti. İsrailliler bu dağa geldiklerinde Tanrı Musa'ya buyruk verdi. Harun'la oğlu Elazar'ı Hor Dağı'na çıkar. Harun'un kâhinlik giysilerini üzerinden çıkarıp oğlu Elazar'a giydir. Harun orada ölüp atalarına kavuşacak. Sayılar 22.25,26. 2 yaşlı adam Elazar'la birlikte dağa tırmanmaya başladılar. Musa'nın ve Harun'un saçları beyazlamıştı. uzun ve olaylı yaşamları insanlığın tadabileceği en derin sınavlara ve en büyük onurlara sahne olmuştu. Tanrı onlara güç vermiş, yüceltmiş ve saygınlık kazandırmıştı. Çehrelerinde düşünsel gücün, kararlılığın, soyluluğun ve sevginin izleri vardı. Yıllar boyunca sayısız tehlikelere birlikte göğüs germişlerdi. Ama artık birbirlerinden ayrılma zamanı gelmişti. Yavaş yavaş hareket ettiler. Çünkü birlikte geçirdikleri her anın bir değeri vardı. Yokuş sarp ve zorluydu. Mola verdikleri zaman geçmişten ve gelecekten söz ediyorlardı. Önlerinde çölün boşluğu vardı. Aşağıda İsrail halkının ordugahı görülüyordu. Bu seçilmiş adamlar halkın refahı için ömürlerini tüketmiş ve büyük özverilerde bulunmuşlardı. Edom dağlarının ötesinde bir yerde vaat edilen ülkeye giden yol vardı. Musa ve Harun o ülkenin bereketlerine kavuşacaklardı. Onları atalarının mirasından alıkoyan kusurları düşününce çehrelerini hüzün kapladı. Harun'un İsrail için görevi son bulmuştu. 40 yıl kadar önce Harun 83 yaşındayken Tanrı onu Musa ile birlikte büyük görev için çağırmıştı. İbrani orduları Amaleklilerle savaşırlarken Harun Musa'nın ellerini kaldırmıştı. Harun Sina Dağı'na çıkarak Tanrı'nın yüceliğine tanık olmuştu. Rab ona başkâhinlik görevi vermişti. Korah'ı ve yandaşlarını yok ederken onu bu görevde tutmuştu. Harun'un iki oğlu Tanrı'nın açık buyruğunu çiğnedikleri için yok edilmişti. Harun buna rağmen isyan etmemiş ve yakınmamıştı. Ancak Harun'un soylu yaşamı halkın tutkularına teslim olarak Sina'daki altın buzağı yapmasıyla lekelenmişti. Miriam'ın Musa hakkındaki olumsuz konuşmalarına katılması da başka bir kusuruydu. Ayrıca Musa ile birlikte Rabbin Kadeş'teki buyruğunu çiğnemişti. Harun göğsünde İsrail oymaklarının adını taşıyordu. Halka Tanrı'nın isteğini iletiyordu. Kefaret gününde en kutsal yere giriyor ve İsrail için aracılık ediyordu. Harun'un Kadeş'teki günahını bu denli ciddi kılan Harun'un kutsal görevinin yüceliğiydi. Musa büyük bir kederle Harun'un giysilerini çıkardı ve Elazar'a giydirdi. Harun'un yerine Elazar alacaktı. Harun Kadeş'teki günahı yüzünden Kenan'da başkâhinlik yapmaktan ve ülkedeki ilk kurbanı sunmaktan yoksun bırakıldı. Musa halkı Kenan sınırlarına götürecek ama oraya girmeyecekti. Tanrı'nın bu kulları Kadeş'teki yakınmalara katlanabilseydi gelecekleri ne denli farklı olurdu? Yanlış bir davranışın tamiri olmadı. Bir anlık ayartıya ya da düşüncesizliğe kapılmanın bedeli bir ömrün emeği olabilir. Halk büyük kalabalığa baktığında Mısır'dan çıkan hemen bütün yetişkinlerin çölde can verdiğini gördü. Musa ve Harun'un giydiği hükmü hatırladılar. Bazıları Hor Dağı'nın doruğuna yapılan gizemli yolculuğun farkındaydılar. Acı dolu anılarla kendilerini suçladılar. Harun'un ölümünden alınacak dersler. Harun'un ölümünden alınacak dersler. Musa ve Elazar'ın dağdan yavaş yavaş indikleri görüldü. Elazar'ın üzerinde kâhillik giysileri vardı. Babasının kutsal görevini onun üstlendiği anlaşılıyordu. Halk toplanırken Musa onlara Harun'un nasıl öldüğünü ve gömüldüğünü anlattı. Halk yas tutarak ağıt yakmaya başladı. Harun'un öldüğünü öğrenince bütün İsrail halkı onun için 30 gün yas tuttu. Kutsal yazılar bu olayı yalın bir dille aktarmaktadır. Harun orada, dağın tepesinde öldü. Tesniye 10, ayet 6. Çağımızda yüksek mevkide olan bir kişinin cenazesi abartılı gösterilere sahne olmaktadır. Oysa Harun öldüğü zaman yanında gömülmesine eşlik eden iki kişi vardı. O ıssız mezar İsrail'den sonsuza dek saklandı. Bedenleri toprağa emanet ederken yapılan abartılı gösteriler ve masraflar Tanrı'yı onurlandırmaz. Harun'un ölümü Musa'ya onun kendi ölümünün yakın olduğunu hatırlattı. Uzun yıllar boyunca sevincini ve kederini paylaşan sevgili arkadaşını yitiren Musa artık yalnız çalışmalıydı. Ama Tanrı'nın kendisinin arkadaşı olduğunu biliyordu. Bu yüzden ona daha çok güvenmeye başladı. İsrailliler Hor Dağı'ndan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Kenan krallarından biri olan Arat'la savaşıp gerilerken Tanrı'dan yardım istediler. Tanrı düşmanlarını kovdu. Ne var ki minnettar olması gereken halk kibirlenip kendilerine güvendiler. Halk güneye doğru yolculuk ederek gölgedenle bitki örtüsünden yoksun kurak bir vadiden geçtiler. Yoruldular ve susadılar. İman ve sabır sınavında yine başarısız oldular. karanlıkta kalarak Tanrı'dan daha çok uzaklaştılar. Kadeş'te susuz kaldıkları zaman yakınmak yerine iman etselerdi Edom ülkesinden geçeceklerdi. Bu gerçeği yine göz ardı ettiler. Tanrı ve Musa araya girmeseydi, vaat edilen ülkeyi şimdiye kadar ele geçireceklerini düşünerek övündüler. Tanrı'nın kendilerine yaptığı muameleden gücenerek her şeyden hoşnutsuz oldular. Mısır özgürlükten ve Tanrı'nın onları götürdüğü ülkeden daha fazla arzu edilir görünüyordu. İmansızlığın sonuçları. İmansızlığın sonuçları. Edom ülkesinin çevresinden geçmek için Kızıldeniz yoluyla Hor Dağı'ndan ayrıldılar. Ama yolda halk sabırsızlandı. Tanrı'dan ve Musa'dan yakınarak, "Çölde ölelim diye mi bizi Mısır'dan çıkardınız?" dediler. "Burada ne ekmek var ne de su. Ayrıca bu iğrenç yiyecekten de tiksiniyoruz."
Musa, halkın gözleri önüne büyük günahlarını serdi. Tanrı'nın gücü onları korumuştu. Rab, o büyük ve korkunç çölde, zehirli yılanlarla, akreplerle dolu o kurak, susuz toprakta sizi yürüttü. Size sert kayadan su çıkardı. Tesniye 8, ayet 15. Halk, yolculuğun tümü boyunca su, gökten ekmek, esenlik ve güvence bulmuştu. Gündüz vakti bulut, gece vakti ise ateşle yön bulmuşlardı. Kayalıklara tırmanırlarken ve çölün kıvrımlı yollarını aşarken onlara melekler hizmet etmişti. Aralarında zayıf olan yoktu. Ayaklan uzun yolda şişmemiş, giysileri eskimemişti. Tanrı vahşi av hayvanlarını, ormanın ve çölün zehirli sürüngenlerini onlardan uzak tutmuştu. Tanrı'nın koruyucu eli kalkıyor. Tanrı'nın koruyucu eli kalkıyor. Tanrı'nın gücüyle korunduklarından çevrelerindeki sayısız tehlikeyi fark etmemişlerdi. İmansızlıklarına karşılık ölüm bekliyorlardı ve Rab buna izin verdi. Çölde yaşayan zehirli yılanlara, ısırdıklarında şiddetli ateşe ve hızlı ölüme neden olduklarından ateşli yılanlar denirdi. Tanrı'nın korucuyu eli çekildiği zaman halkın büyük çoğunluğu bu zehirli yaratıkların saldırısına uğradı. Hemen her çadırdan ölü çıktı. Gecenin sessizliği, ışınlan kurbanların iç parçalayan çığlıklarıyla bozuluyordu. Herkes yaralılara hizmet etmeye ve henüz ısırılmamış olanları korumaya çalışıyordu. Önceki sıkıntılar ve zorluklar şu andaki acılarının yanında hiç kalıyordu. Halk Musa'ya gelip günahlarını itiraf etti. "Rab'den ve senden yakınmakla günah işledik. Yalvar da, Rab aramızdan yılanları kaldırsın," dedi. Tanrı Musa'ya tunçtan bir yılan yapmasını ve onu halk arasında kaldırmasını söyledi. Tunç yılana bakan herkes iyileşecekti. Bu haber halk arasında hızla yayıldı. Birçok kişi ölmüştü. Musa tunç yılanı diktiği zaman bazıları metal bir simgeye bakmanın kendilerini iyileştireceğine inanmadılar. Bunlar imansızlıkları yüzünden mahvoldular. Ancak birçok kişi Tanrı'nın sağlayışına iman etti. Babalar, anneler, kardeşler acı çekenlere yardımcı oldular ve onların gözlerini yılana çevirdiler. Bayılan ve ölmekte olanlar bir kez bile bakabilseler iyileşeceklerdi. Tunç yılan kurtarıcıyı simgeliyor. Tunç yılan kurtarıcıyı simgeliyor. Tunç yılanın dikilmesi İsraillere önemli bir ders veriyordu. Halk kendilerini yaralarındaki zehirden kurtaracak durumda değildi. Onları yalnızca Tanrı iyileştirebilirdi. Sadece Tanrı'nın sağlayışına iman etmeliydiler. Yaşamak için bakmaları yeterliydi. Yılana bakmakla imanlarını göstermiş oluyorlardı. Halk kerametin yılanda olmadığını biliyordu. Yılan, Mesih'i simgeliyordu. Halk bu zamana kadar Tanrı'ya sunular getiriyor ve bunların günahlarına kefaret ettiğini hissediyordu. Rab onlara kurbanlarının tunç yılandan daha fazla güçlü olmadığını göstermeye çalışıyordu. Halk gözlerini asıl günah sunusu olan Mesih'e çevirmeliydi. Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa, insanoğlunun da öylece yukarı kaldırılması gerekir. Öyle ki ona iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun. Yuhanna 3, ayet 14-15. Yeryüzünde yaşayan herkes, iblis diye çağrılan eski yılanın ölümcül zehrini almıştır. Esinleme 12-2.9. Günahın ölümcül etkileri yalnızca Tanrı'nın sağladığı çözümle kaldırılabilir. İsrailliler Tanrı'nın sözünü dinledikleri ve onun sağlayışına güvendikleri için canlarını kurtardılar. Aynı şekilde günahlı insan Mesih'e bakacak ve yaşayacaktır. Günahlı insan, Mesih'in kurban oluşuyla sunulan affa iman yoluyla kavuşacaktır. Mesih'in tövbe eden günahkarı iyileştirecek gücü ve erdemi vardır. Günahlı insan kendisini kurtaramaz ama kurtuluşa kavuşmak için yapabileceği bir şey vardır. Bana geleni ben asla kovmam. Yuhanna 6, ayet 37. Bizler Mesih'e gelmeli, tövbe ettiğimizde bizi kabul ederek bağışladığına inanmalıyız. İman, Tanrı'nın armağanıdır ama onu uygulamak bize kalmıştır. İman, insanın Tanrı'nın lütfuna ve merhametine bağlanmasıdır. Birçok kişi, kendilerini Tanrı'ya layık kılmak için bir şeyler yapabilecekleri düşüncesine sahiptirler. İsa'nın her şeye yeten kurtarıcı olduğuna inanarak benliklerine sırt çevirmemişlerdir. Kendi erdemlerimizin bizi kurtarmayacağını bilmeliyiz. Tek kurtuluş ümidimiz Mesih'tir. Günahlı olduğumuzu gördüğümüzde kurtarıcının bize merhamet ettiğini bilmeliyiz. Böyle bir anda bizi davet etmekte, ona gelip kurtulmamızı istemektedir. İsraillerin çoğu göklerden gelen çareden hiçbir medet ummadılar. Tanrı'nın yardımı olmadıkça sonlarının neye benzeyeceğini biliyorlardı. Ama gözlerinin feri sönene dek öleceklerine yanıp yakıldılar. Oysa anında iyileşebilirlerdi. Çaresizliğimizi fark ettiğimizde cesaretimizin kırılmasına izin vermemeliyiz. Çarmıha gerilen ve ölümden dirilen kurtarıcıya güvenmeliyiz. Bakın ve yaşayın. İsa kendisine gelen herkesi kurtaracaktır. Ona güvenen hiç kimse mahvolmayacaktır. Birçok kişi felsefe yollarında gezinerek asla bulamayacakları nedenleri arıyorlar ve Tanrı'nın verdiği kanıtları reddediyorlar. Tanrı, iman etmek için yeterli temeli sağlamıştır. Bunu kabul etmeyen bir kişinin zihni karanlıkta kalır. Yılanlar tarafından ısırılanlar, tunç simgeye bakmayıp kuşkulansalar ve sorgulasalardı mahvolurlardı. Bizim üzerimize düşen bakmaktır. İmanla bakmak yaşam verecektir.